Ayrım 19. 69. Bazen. Bazen hiçbir şey yapmaz sessizce otururduk. Bazen Tarık Bey televizyondaki programdan hepimiz gibi sıkılır ve göz ucuyla gazetesini okurdu. Bazen yokuştan aşağı bir araba kornasını çalarak gürültüyle iner, o zaman hepimiz susar, arabanın geçişine kulak kabartırdık. Bazen yağmur yağar, camlardaki tıpırtıyı dinlerdik. Bazen hava ne sıcak derdik. Bazen Nesibe hala küllükte bir sigarası olduğunu unutur, mutfakta bir tane daha yakardı. Bazen Füsun'un eline hiç kimseye fark ettirmeden 15-20 saniye bakar, ona daha da hayran olurdum. Bazen televizyondaki bir reklamda sofrada o sırada yediğimiz bir şeyi tanıtan bir kadın belirirdi. Bazen uzaklardan bir patlama sesi gelirdi. Bazen Nesibe hala, bazen de Füsun sofradan kalkar, sobaya bir iki parça kömür atardı. Bazen gelecek gelişimde Füsun'a toka değil bilezik getireyim diye düşünürdüm. Bazen hep birlikte seyrettiğimiz filmin konusunu daha onu seyrederken bile unutur, hem televizyona bakar hem de Nişantaşı'nda ilkokula gittiğim günleri hatırlardım. Bazen hadi size bir ıhlamur kaynatayım derdi Nesibe hala. Bazen Füsun öyle güzel esnerdi ki bütün dünyayı unuttuğunu ve kendi ruhunun derinliklerinden daha huzurlu bir hayatı tıpkı sıcak yaz günü soğuk bir kuyudan kovayla su çeker gibi çektiğini düşünürdüm. Bazen artık daha oturmayayım, kalkayım derdim kendime. Bazen karşıda alt katta geç saatlere kadar çalışan berberin son müşterisini yolladıktan sonra kepengi hızla indirişi gecenin sessizliğinde bütün mahallede yankılanırdı. Bazen sular kesilir, iki gün gelmezdi. Bazen kömür sobasının içinde alevlerden başka bir hareket olduğunu işitirdik. Bazen sırf Nesibe hala zeytinyağlı fasulyemi sevdiniz, bitmeden yarın akşam gene gelin dediği için ertesi gün de onlara giderdim. Bazen Amerika-Rusya kavgası, soğuk savaş, boğazdan geceleri geçen Sovyet harp gemileri, Marmara'daki Amerikan denizaltıları gibi konulardan konuşurduk. Bazen çok sıcak oldu bu akşam derdi Nesibe hala. Bazen Füsun'un hayallere daldığını yüzünden anlar, onun hayal ettiği ülkeye gitmek ister ama kendimi, hayatımı, ağırlığımı, masada oturuşumu çok umutsuz bulurdum. Bazen sofradaki eşyalar gözüme dağlar, vadiler, tepeler, platolar ve çukurlar gibi gözükürdü. Bazen televizyondaki gülünç bir şeye bir an hep birlikte gülerdik. Bazen hepimizin aynı anda televizyondaki şeye yoğunlaşmamız bana bizim için küçültücü bir şeymiş gibi gözükürdü. Bazen komşu çocuğu Ali'nin Füsun'un kucağına tırmanması, ona sokulması sinirimi bozardı. Bazen Tarık Bey ile erkek erkeğe ve alçak sesle ekonomik durumun püf noktalarını bir kumpas, hile ve kurnazlık havasında konuşurduk. Bazen Füsun üst kata çıkar ve bir süre aşağı inmez, bu da beni mutsuz ederdi. Bazen telefon çalar, yanlış numara çıkardı. Bazen gelecek salıya size kabak tatlısı yapacağım derdi Nesibe hala. Bazen futbol şarkıları söyleyen üçlü dörtlü bir genç kalabalığı bağırıp çağrışarak yokuştan aşağı iner, tophane tarafına giderdi. Bazen Füsun'un sobaya kömür atmasına yardım ederdim. Bazen mutfağın zemininde bir hamam böceğinin telaşla koşturduğunu görürdüm. Bazen Füsun'un masanın altında ayağını terliğinden çıkardığını hissederdim. Bazen bekçi düdüğünü tam bizim kapının önünde çalardı. Bazen Füsun, bazen ben yerimizden kalkar, saatli marif takvimindeki unutulmuş yaprakları tek tek yırtardık. Bazen kimse bakmazken sofradaki irmik helvasından bir kaşık daha alırdım. Bazen televizyondaki görüntü netliğini kaybeder, Tarık Bey, kızım şuna bir bak der, Füsun televizyonun arkasındaki bir düğmeyi kurcalar, ben de arkadan seyrederdim. Bazen bir sigara daha içeyim gideyim derdim. Bazen zamanı bütünüyle unutur, şimdinin içine yumuşacık bir yatağa yatar gibi yayılırdım. Bazen halının içindeki mikropları, böcekleri, parazitleri fark ettiğimi sanırdım. Bazen televizyondaki iki program arasında Füsun buzdolabından soğuk su çıkarır, Tarık Bey yukarıya tuvalete giderdi. Bazen tencerede sade yağlı kabak, domates, patlıcan, biber dolması yapılır, iki akşam yenilirdi. Bazen yemekten sonra Füsun masadan kalkar, Limon'un kafesine gider, onunla arkadaşça konuşur ve ben benimle konuştuğunu sanırdım. Bazen yaz akşamları Cumba'nın penceresinden giren bir pervane lambanın çevresinde hızlanarak deli gibi dönmeye başlardı. Bazen Nesibe hala yeni öğrendiği eski bir mahalle dedikodusu açar, mesela elektrikçi Efe'nin babasının ünlü bir haydut olduğunu anlatırdı. Bazen orada olduğumu unutur, sanki baş başaymışız gibi kendimden geçer, Füsun'a bütün aşkımı göstererek uzun uzun aşkla bakardım. Bazen sokaktan bir araba o kadar sessiz geçerdi ki ancak camların titremesinden fark ederdik. Bazen Firuza Camii'nden ezan sesi gelirdi. Bazen Füsun durup dururken sofradan kalkar, cumbanın yokuşa doğru bakan penceresinden sanki derin bir özlemle birini bekliyormuş gibi uzun uzun bakar, bu benim kalbim kırardı. Bazen televizyon seyrederken bambaşka şeyler düşünür, mesela gemi lokantasında karşılaşmış yolcular olduğumuzu hayal ederdim. Bazen yaz akşamları Nesibe hala yukarı odalara temiz iş marka pompayla sıktığı sinek ilacını aşağıda yemek odasında da şöyle bir gezdirir, sinekler ölürdü. Bazen Nesibe hala eski İran kraliçesi Süreyya'dan söz eder, şahtan çocuk doğuramadığı için boşanan bu kadının acıları ve Avrupa sosyetesindeki hayatını bize anlatırdı. Bazen gene çıkardılar bu rezil herifi yahu derdi Tarık Bey televizyona bakarak. Bazen Füsun üst üste iki gün aynı kıyafeti giyer ama bana gene de değişik görünürdü. Bazen dondurma isteyen var mı derdi Nesibe hala. Bazen karşı apartmandan birinin pencereye çıkıp sigara içtiğini görürdüm. Bazen hamsi tava yerdik. Bazen keskinlerin alemde bir adalet olduğuna, suçluların bu veya öteki dünyada mutlaka cezalandırılacaklarına içtenlikle inandıklarını görürdüm. Bazen çok uzun bir süre susardık. Bazen yalnız biz değil, sanki bütün şehir sessizliğe bürünürdü. Bazen baba lütfen ortadan atıştırma derdi Füsun ve o zaman benim yüzümden sofrada bile rahat edemediklerini hissederdim. Bazen de tam tersine düşünür, herkesin çok rahat olduğunu fark ederdim. Bazen sigarasını yaktıktan sonra gözü ekrana takılan Nesibe hala elindeki kibriti söndürmeyi eli yanana kadar unuturdu. Bazen fırında makarna yerdik. Bazen Yeşilköy'e havaalanına doğru alçalan bir uçak gecenin karanlığında üzerimizden gürültüyle geçerdi. Bazen Füsun uzun boynunu göğüslerinin üst kısmını açıkta bırakan bir gömlek giyer ve ben televizyonu seyrederken gözümün güzel gerdanının beyazlığına takılmamasına dikkat ederdim. Bazen resim nasıl gidiyor derdim Füsun'a. Bazen kar yağacak derdi televizyon ama yağmazdı. Bazen büyük bir petrol tankerinin düdüğünün telaşlı sesi acı acı duyulurdu. Bazen uzaklardan silah sesleri gelirdi. Bazen yan komşunun sokak kapısı öyle sert bir şekilde vurulurdu ki arkamda duran büfedeki fincanlar titrerdi. Bazen telefon çalar ve limon onu dişi bir kanarya sanıp coşkuyla ötmeye başlar, hepimiz gülerdik. Bazen misafir bir karı koca gelir, ben biraz mahcup olurdum. Bazen Tarık Bey televizyondaki Üsküdar Musiki Cemiyeti Kadınlar Korosu'nun söylediği eski şarkıya oturduğu yerden katılırdı. Bazen dar sokakta iki araba burun buruna gelir, iki şoför inatla birbirine yol vermez, ağız dalaşına girişir, küfürleşir, arabalarından çıkıp dövüşmeye başlarlardı. Bazen evde, sokakta, bütün mahallede sihirli bir sessizlik olurdu. Bazen akşamları onlara börek ve lakerdadan başka çiroz da götürürdüm. Bazen hava bugün ne soğuk değil mi derdik. Bazen Tarık Bey yemeğin sonunda gülümseyerek cebinden çıkardığı ferah marka nane şekerinden hepimize birer tane ikram ederdi. Bazen kapının önünde iki kedi önce kabadayıca miyavlaşır, sonra çığlık çığlığa kavgaya tutuşurdu. Bazen Füsun o gün getirdiğim küpeyi ya da broşu hemen takar, yemekte çok yakıştığını sessizce ona söylerdim. Bazen televizyondaki aşk filmindeki kavuşma ve öpüşme sahnesi bizi öyle etkilerdi ki sanki nerede olduğumuzu unuturduk. Bazen yemeğe az tuz koydum, isteyen istediği kadar koysun derdi Nesibe hala. Bazen uzaklarda şimşekler çakar, gök gürül derdi. Bazen eski bir boğaz vapurunun tiz düdüğü kederiyle kalbimize işlerdi. Bazen Pelür'den tanıdığımız ve biraz dalga geçtiğimiz bir oyuncu, televizyonda bir filmde, bir dizide ya da bir reklamda belirir, o zaman Füsun ile göz göze gelmek isterdim ama o gözlerini kaçırırdı. Bazen elektrikler kesilir, karanlıkta sigaralarımızın kızıl uçlarını görürdük. Bazen kapının önünden birisi tek başına ıslıkla eski bir şarkıyı çalarak geçerdi. Bazen ay bu akşam çok sigara içtim derdi Nesibe hala. Bazen gözüm Füsun'un boynuna takılır, bütün gece oraya daha fazla bakmamak için kendimi çok da fazla zorlamadan tutardım. Bazen bir an derin bir sessizlik olur, bir yerde birisi öldü derdi Nesibe hala. Bazen Tarık Bey'in yeni çakmaklarından biri ateş almaz, ona yeni bir çakmak hediye etmenin vaktidir diye düşünürdüm. Bazen Nesibe hala buzdolabından bir şey getirir, geçen vakitte filmde ne olduğunu bize sorardı. Bazen dalgıç sokakta tam karşımızdaki dairede gene bir karı koca kavgası çıkar, koca karısını dövdüğü için içimize işleyen çığlıklar duyulurdu. Bazen kış geceleri bozacı çıngırağını çalar, vefanın boza diye bağırarak kapının önünden geçerdi. Bazen bugün çok neşelisiniz derdi bana Nesibe hala. Bazen uzanıp füsuna dokunmamak için kendimi zor tutardım. Bazen özellikle yaz akşamları bir rüzgar çıkar kapılar çarpardı. Bazen Zaim'i, Sibel'i, eski arkadaşlarımı düşünürdüm. Bazen sofradaki yemeğimize sinekler konmaya başlar, Nesibe hala sinirlenirdi. Bazen Nesibe hala Tarık Bey için buzdolabından maden suyu çıkarır, bana siz de ister misiniz diye sorardı. Bazen daha saat 11 bile olmadan bekçi düdüğünü öttürerek kapının önünden geçerdi. Bazen ona seni seviyorum demek için dayanılmaz bir istek duyar ama yalnızca çakmağımla sigarasını yakabilirdim. Bazen bir önceki gelişimde getirdiğim leylakların hala vazoda durduğunu fark ederdim. Bazen bir sessizlik daha olur ve komşu evlerden birinin penceresi açılır ve birisi aşağıya bir çöp atardı. Bazen bu son köfteyi kim yiyecek bakalım derdi Nesibe hala. Bazen televizyondaki paşaları seyrederken askerlik günlerimi hatırlardım. Bazen yalnız kendimin değil, hepimizin çok önemsiz olduğunu derinden hissederdim. Bazen bilin bakalım tatlı ne var bu akşam derdi Nesibe hala. Bazen Tarık Bey bir öksürük nöbetine yakalanır, Füsun yerinden kalkıp babasına bir bardak su verirdi. Bazen Füsun ona yıllar önce getirdiğim bir iğneyi takardı. Bazen televizyonun gösterdiği şeyden bambaşka bir şey anlattığını sanmaya başlardım. Bazen Füsun televizyondaki bir tiyatrocu, bir edebiyatçı ya da profesör hakkında bana bir soru sorardı. Bazen sofradaki kirli tabakları mutfağa ben de taşırdım. Bazen hepimizin ağzı yemekle dolu olduğu için sofrada bir sessizlik olurdu. Bazen önce birimiz esner, onu görür ve diğerleri de esnemeye başlar ve bunu fark edince bu konuyu konuşur gülüşürdük. Bazen Füsun televizyondaki filme kendini öyle verir, öyle kaptırırdı ki o filmdeki kahraman olmak isterdim. Bazen ızgara etin kokusu gecenin sonuna kadar evde kalırdı. Bazen sırf Füsun'un yanında oturduğum için çok mutlu olduğumu düşünürdüm. Bazen bir gece akşam Boğaz'a yemeğe gidelim artık diye konuyu açardım. Bazen hayatın başka bir yerde değil, tamı tamına orada, o masada olduğu duygusuna kapılırdım. Bazen sırf televizyonda o konu biraz açıldığı için hiç bilmediğimiz konularda Arjantin'deki kayıp kral mezarları, Mars'taki yer çekimi, insanın nefes almadan suyun dibinde ne kadar kalabileceği, motosikletin neden İstanbul'da tehlikeli olduğu, Ürgüp'teki peri bacalarının oluşumu konusunda tartışmalara girerdik. Bazen sert bir rüzgar eser, pencerelerde uğuldar, soba borusunda da tuhaf bir ses çıkarırdı. Bazen Tarık Bey 50 metre ötedeki Boğaz Kesen Caddesi'nden 500 yıl önce Fatih'in kadırgalarını geçirerek Haliç'e indirdiğini hatırlatarak adam bunu yaptığında 19 yaşındaymış derdi. Bazen Füsun yemeğin sonunda sofradan kalkar, limonun kafesine gider, az sonra ben de onun yanına giderdim. Bazen iyi ki bu akşam da gelmişim derdim kendi kendime. Bazen Tarık Bey unuttuğu gözlüğünü, gazetesini ya da bir piyango biletini getirsin diye Füsun'u yukarıya odasına yollar. O zaman Nesibe hala masadan elektriği söndürmeyi unutma diye yukarıya ona seslenirdi. Bazen Nesibe hala Paris'teki uzak akrabanın düğününe yetişebileceğimizi söylerdi. Bazen Tarık Bey şiddetle susun der ve evin içindeki bir tıkırtıyı işitebilmemiz için gözleriyle tavanı işaret eder. O zaman hepimiz üst kattaki bir farenin mi, hırsızın mı çıkardığını ilk anda anlayamadığımız tıkırtılar dinlerdik. Bazen televizyonun sesi iyi mi canım derdi Nesibe hala kocasına. Çünkü yaşı ilerledikçe Tarık Bey daha az işitir olmuştu. Bazen aramızda çok uzun süren sessizlikler olurdu. Bazen kar yağar, pencerelerin kenarlarında kaldırımlarda tutardı. Bazen havai fişekler atılır, hepimiz sofradan kalkar, görebildiğimiz kadar gökyüzündeki renkleri seyreder, daha sonra açık pencerelerden içeri giren barut kokusunu koklardık. Bazen bardağınızı doldurayım mı Kemal Bey derdi Nesibe hala. Bazen resmine bakalım mı Füsun derdim ben ve bazen bakardık ve o zaman Füsun'la yaptığı resme bakarken her zaman mutlu olduğumu anlardım. 70. Kırık Hayatlar. Sokağa çıkma yasağının saat 11'e alınmasından bir hafta sonra bir akşam yasak saatine yarım saat kala Feridun eve geldi. Uzun bir süredir film bahanesiyle akşamları sette uyuduğunu söyleyerek eve gelmiyordu. İçeri girdiğinde zil zurna sarhoştu. Besbelli mutsuzdu ve acı içindeydi. Masada oturan bizleri görünce kendini zorlayarak kibar sözler söyledi. Ama fazla sürdüremedi. Füsun ile göz göze gelince uzun sürmüş yıpratıcı bir seferden yenilgiyle dönen asker gibi çok fazla bir şey konuşmadan yukarıya odasına çıktı. Füsun'un da hemen masadan kalkıp kocasının peşinden yukarıya çıkması gerekirdi ama yapmadı. Gözlerinin içine gözlerimi dikmiş, her şeyini dikkatle gözlüyordum. O da onu gözlediğimi farkındaydı. Bir sigara yaktı. Hiçbir şey olmamış gibi ağır ağır içti. Parantez aç, Tarık Bey'den utanır gibi dumanını kenara doğru üflemiyordu artık. Parantezi kapan. Sigarayı üzerinde durmadan söndürdü. Ben de yerimden kalkamama buhranına yakalanmıştım. Artık arkada bıraktığımı sandığım bu hastalığım çok sert bir şekilde nüksetmişti. Saat 11'e 9 kala Füsun yeni bir Samsun'u hafifçe ağırlaştırılmış hareketlerle dudaklarının üzerine koyarken benim gözlerimin içine dikkatle baktı. Bakışlarımızla bir an birbirimize o kadar çok şey söyledik ki onunla bütün bir gece saatlerce konuşmuşuz duygusuna kapıldım. Böylece elim kendiliğinden uzandı, çakmağımla Füsun'un dudağındaki sigarayı yaktım. Füsun Türk erkeklerinin ancak yabancı filmlerde gördüğü bir hareketle çakmağı tutan elimi bir an tuttu. Ben de bir sigara yaktım ve olağanüstü hiçbir şey yokmuş gibi ağır ağır içtim. Vaktin yavaş yavaş sokağa çıkma yasağına yaklaştığını her an hissediyordum. Nesibe hala durumun farkındaydı ama olayın ciddiyetinden korkmuştu. Sesini hiç çıkarmıyordu. Tarık Bey ise tuhaf bir durum olduğunu elbette kavramıştı da neyi görmezlikten gelmesi gerektiğini çıkaramıyordu. 11'e 10 gece çıktım evden. Sanırım Füsun ile evleneceğimizi o gece kavradım. Füsun'un en sonunda beni tercih edeceğini anladığım için o kadar mutluydum ki yasak saatinden sonra sokaklara çıkarak yalnız kendimi değil şoför Çetin Efendi'yi de tehlikeye attığımı unuttum. Çetin Efendi beni teşvikiye de evin önünde indirdikten sonra bir dakika uzaklıktaki Şair Nigar sokaktaki bir garaja arabayı bırakır, yakındaki eski Gecekondu mahallesindeki evine arka sokaklardan yürüyerek kimseciklere görünmeden giderdi. O gece çocuk gibi mutluluktan uyuyamadım. 7 hafta sonra Beyoğlu'nda Saray Sineması'nda Kırık Hayatların gala gecesinin yapıldığı akşam Çukur Cuma'daki evde Keskinler'le birlikteydim. Aslında Füsun'un yönetmenin karısı olarak benim de filmin yapımcısı, parantez aç, Limon filmin yarıdan fazlasının sahibi bendim, parantezi kapa, galaya katılmamız gerekirdi. Ama ikimiz de gitmemiştik. Füsun zaten mazerete ihtiyacı yoktu. Feridun ile kavgalıydılar. Kocası yazın eve çok az uğramıştı. Büyük ihtimal papatya ile yaşıyordu. Çukur Cuma'daki eve iki haftada bir yukarıdaki odasından bir iki eşyasını, gömleğini ve kitabını almak için uğruyordu. Bu ziyaretlerden ancak dolaylı bir şekilde Nesibe halanın laf dokundurmaları, ağzından laf kaçırmış gibi yapmalarıyla haberdar olur, çok merak etmeme rağmen bu yasak konulara hiç giremezdim. Füsun'un bu konuların benim yanımda konuşulmasını yasakladığını bakışlarından, halinden anlardım. Ama Feridun'un ziyaretlerinden birinde Füsun ile arasında bir kavga çıktığını Nesibe haladan öğrendim. Gala gecesine gidersem Füsun'un gazetelerden bunu öğreneceğini ve buna çok üzüleceğini, beni mutlaka cezalandıracağını tahmin ediyordum. Öte yandan filmin yapımcısı olarak galaya elbette ki gitmem gerekirdi. O gün öğle yemeğinden sonra sekreterim Zeynep Hanım, Limon filme benim isteğim üzerine telefon etti ve annemin çok hasta olduğunu, o gün evden çıkmayacağımı söyledi. Akşam Kırık Hayatların İstanbullu sinema severleri gazetecilere ilk defa gösterileceği saatlerde yağmur yağıyordu. Çetin'e beni Teşvikiye'deki evden alıp Keskinler'e Tophane yoluyla değil, Taksim ve Galatasaray'dan geçerek götürmesini söyledim. Beyoğlu'nda Saray Sineması'nın önünden geçerken arabanın ıslak camları arasından gala gecesi için gelen şık ve şemsiyeli birkaç insan, Limon filmin parasıyla yapılmış bir iki süslü afiş ve duyuru gördüm. Ama bunlar yıllar önce Füsun'un oynayacağı bir filmin Saray Sineması'nda yapılacağını hayal ettiğim açılış gecesine hiç benzemiyordu. Akşam yemeğinde Keskinler'in sofrasında bu konudan hiç söz edilmedi. Hepimiz, Tarık Bey, Nesibe Hala, Füsun ve ben fosur fosur sigara içerek kıymalı makarna, cacık, domates salatası, beyaz peynir ve benim Nişantaşı'ndan getirip içeri girer girmez buzdolabının buzluğuna koyduğum ömür dondurmasından yedik ve sık sık yerimizden kalkıp pencereden dışarıya, yağan yağmura, Çukur Cuma yokuşundan aşağı akan sulara baktık. Gece boyunca Füsun'a kuş resminin nasıl gittiğini sormayı birkaç kere aklımdan geçirdim. Ama yüzündeki sert ifadeden, çatık kaşlarından bunun zamanı olmadığını hissettim. Kırık Hayatlar, eleştirmenlerin alaycı, küçümseyici sözlerine rağmen hem İstanbul'da hem de Taşra'da sinema seyircileri tarafından heyecanla karşılanarak gişe rekorları kırdı. Papatya'nın Karabahtı'ndan öfkeli ve kederli iki şarkıyla yakındığı son sahneler, özellikle Taşra'da kadınları ağlatıyor, genci yaşlısı pek çok insan nemli ve havasız sinemalardan ağlamaktan şişmiş gözlerle çıkıyordu. Son sahneden önce Papatya'nın neredeyse çocuk yaştayken kendisini kandırarak namusunu lekeleyen kötü kalpli zengini yalvarta yalvarta öldürmesi de coşkuyla karşılanıyordu. Bu sahne o kadar etkileyiciydi ve kısa zamanda öyle ünlenmişti ki Papatya'yı kandırarak bekaretini alan kötü zengini oynayan Bizanslı papazları ve Ermeni komitacıları da oynardı. Pelür'den dostumuz Ekrem Bey, sokaklarda yüzüne tükürmeye, tokat atmaya kalkışan vatandaşlardan bıktığı için bir süre evinden çıkmamıştı. Film artık terör yılları diye anılan askeri darbe öncesi dönemde sinemalardan uzaklaşmış kitleleri en sonunda salonlara çektiği için de takdir ediliyordu. Yalnız sinemalar değil, Pelür Bar da canlanmıştı. Film işinin hareketleneceğini gören sinemacılar piyasanın buluştuğu bir çeşit pazar olan Pelür'e uğrayıp kendilerini her gün göstermek istiyorlardı artık. Ekim sonunda rüzgarlı yağmurlu bir gece sokağa çıkma yasağından 2 saat önce Feridun'un ısrarıyla Pelür'e gidince oradaki itibarımın çok yükseldiğini, o günlerin deyişiyle havamın yerinde olduğunu da gördüm. Kırık hayatların ticari başarısı şimdi beni başarılı, hatta akıllı ve kurnaz bir prodüktör yapmış. Bu da kameramanlardan ünlü oyunculara kadar masama oturup benimle arkadaşlık etmek isteyenlerin sayısını hatırı sayılır ölçüde artırmıştı. O gecenin sonunda iltifatlardan, ilgiden ve rakıdan kafamın iyice dumanlandığını, bir ara hayal hayati Feridun, ben, Papatya ve Tahir Tan aynı masada oturduğumuzu hatırlıyorum. En az benim kadar sarhoş olan Ekrem Bey, gazetelerde fotoğrafları tekrar tekrar yayımlanan ırza geçme sahnesini hatırlatarak Papatya'ya edepsiz şakalar yapıyordu. Papatya'da işi bitmiş ve fakir erkekleri hiç ciddiye almadığını söyleyip gülüyordu. Papatya yan masada oturan ve kırık hayatlar için pespayı bir melodram deyip kendisiyle alay eden züppe bir eleştirmeni haddini bildirmesi, sıkı bir dayak atması için Feridun'u bir ara kışkırttı. Ama bu da bir süre sonra unutuldu. Ekrem Bey filmden sonra banker reklamlarında oynaması için daha da çok teklif aldığını, oysa kötü adamların reklamlarda rol bulamadığını, bu işi hiç anlamadığını anlattı. Günün vazgeçilmez konusu %200 faiz veren bankerlerdi. Bankerler gazetelere ve televizyona Yeşilçam'ın ünlü yüzlerini kullanarak büyük reklamlar verdikleri için film camiasında sevgiyle karşılanıyorlardı. Pelür Bar'ın kafaları dumanlı müdavimleri beni başarılı ve modern, parantez aç, kültürsever bir iş adamı moderndir demişti hayal hayati, parantezi kapa. Bir iş adamı olarak gördükleri için bu tür konular açılınca saygılı bir sessizliğe bürünür, çoğu zaman da fikrimi sorarlardı. Kırık hayatların gişe başarısından sonra çok uzak görüşlü ve acımasız bir kapitalist olduğuma karar verilmiş ve Pelür'e yıllar önce Füsun'a ünlü bir artist yapmak için geldiğim onunla birlikte unutulmuştu. Füsun'un ne kadar çabuk unutabildikleri aklıma gelince ona olan aşkım içimi yakarak alevlenir, bir an önce onu görmek ister, bu sefil ve rezil dünyaya fazla bulaşmadan, hiç lekelenmeden kalabildiği için ona daha da aşık olduğumu hisseder, onu bu kötü niyetli insanlardan uzak tutmakla çok iyi yaptığımı bir kere daha düşünürdüm. Papatya'nın filmde söylediği şarkıları annesinin arkadaşı olan tanınmamış yaşlı bir şarkıcı kadın seslendirmişti. Filmin başarısı üzerine şimdi Papatya aynı şarkıları bir de kendisi söyleyip plak yapacaktı. Limon Film olarak bu girişimi desteklemeye ve Kırık Hayatların devamını çekmeye o akşam karar verdik. İkinci film bizim kararımız değil, Anadolu'daki sinema salonlarının ve dağıtımcıların kararıydı daha çok. Devam filmini çekmemiz için o kadar çok ısrar vardı ki Feridun hayır demenin eşyanın tabiatına aykırı, parantez aç, o zamanın bir başka basma kalıp sözü, parantezi kapa, olduğunu söylerdi. Papatya'da ister iyi ruhlu ister kötü niyetli olsun, bakir olmayan bütün kızlar gibi filmin sonunda mutlu bir aile hayatına kavuşamadan ölmüştü. Buna çözüm olarak da Papatya'nın aslında ölmediğini, kurşunlarla yaralandığını ama kötü adamlardan gizlenmek için ölü numarası yapmış olabileceğine karar verdik. İkinci film hastanede açılacaktı. İkinci filmin çekimine başlanacağını Papatya 3 gün sonra Milliyet'te çıkan bir röportajda kamuoyuna duyurdu. Artık her gün bir gazetede röportajı çıkıyordu. Gazeteler filmin gösterilmeye başladığı ilk günlerde Papatya ile Tahir Tan arasında hakiki ve gizli bir aşk yaşandığını ima etmişlerdi. Ama bu konu artık tükenmişti ve şimdi papatya bu aşkı inkar ediyordu. Feridun o günlerde bana telefonda artık en ünlü erkek oyuncuların papatya ile oynamak istediğini, Tahir Tan'ın onun karşısında zaten zayıf kaldığını söyledi. Zaten papatya yeni röportajlarında erkeklerle öpüşmekten öte ciddi bir yakınlaşma deneyimi olmadığını anlatmaya başlamıştı. Unutamadığı en büyük hatırası ilk defa başka bir erkekle, bir gençlik aşkıyla bir yaz günü arıların vızıldadığı bir bağda öpüşmesiydi. Bu delikanlı ne yazık ki Kıbrıs'ta Yunanlılara karşı savaşırken şehit olmuştu. Papatya ondan sonra hiçbir erkekle yakınlaşamamıştı. Evet, aşk acısını ona ancak gene bir teğmen unutturabilirdi. Feridun aslında bu çeşit röportaj yalanlarından hoşlanmadığını söyleyince Papatya bütün bunları yeni filmin sansürden geçebilmesi için yaptığını söylemişti. Feridun Papatya ile ilişkisini benden saklamaya da çalışmıyordu. Hayatla kimseyle kavga etmeyen, olaylara takılıp mutsuz olmayan, her zaman saf kalabilen ve içten gözüken haline içten içe gıpta ediyordum. Papatya'nın Kırık Hayatlar adlı 45'lik ilk plağı 1982 Ocak ayının ilk haftasında çıktı ve film kadar olmasa da gene çok sevildi. Şehrin askeri darbeden sonra kireçle boyanan duvarlarına el ilanları yapıştırılmıştı. Gazetelere küçük de olsa reklamlar verilmişti. Türkiye'nin tek televizyon kanalı, devlet denetimindeki TRT'nin sansür heyeti, parantez aç, aslında adı daha kibardı, Müzik Denetim Kurulu, parantezi kapa, plağı hafif bulduğu için Papatya'nın sesi ne radyodan ne de televizyondan duyuluyordu. Plak, Papatya'nın gene bir dizi yeni röportaj yapmasına yol açmış, bu röportajlarda çıkan yarı hakiki, yarı danışıklı dövüşler ve polemikler de onu daha da meşhur etmişti. Papatya, Atatürkçü modern Türk kızı önce kocasını mı yoksa işini mi düşünmeli gibi tartışmalara giriyor, rüyalarının erkeğiyle hala ne yazık ki tanışmadığını, yatak odasındaki aynanın önünde, parantez aç, yarı pop, yarı Alaturka bir hazır mobilya takımı almıştı, parantezi kapa, oyuncak ayısıyla oynarken açıklıyor, mazbut bir ev hanımı pozuna bürünen annesiyle mutfakta ıspanaklı börek yaparken, aynı emaye tencerelerden Füsunların mutfağında da vardı, Kırık Hayatların yaralı ve öfkeli kahramanı Lerzan'dan çok daha mazbut, lekesiz ve mutlu olduğunun altını çiziyordu. Parantez aç, elbette hepimiz birer Lerzan'ız da demişti, parantezi kapa. Papatya'nın aslında çok profesyonel olduğunu, gazetelerde, dergilerde çıkan bu röportajların, haberlerde yazılanların hiçbirini ciddiye almadığını Feridun bana bir kere gururla söylemişti. Papatya Pelür'den tanıdığımız ve amatörlükten çıkamamış kimi kafasız yıldızlar ve yıldızcıklar gibi yalan yanlış bir magazin haberi kendisini halka yanlış tanıtıyor diye dertlenmiyor, baştan kendi yalanını söyleyerek konuya hakim oluyordu. 71. Hiç gelmiyorsunuz artık Kemal Bey. O günlerde Coca-Cola ve benzeri yabancı büyük şirketlerle rekabette zorlanan milli gazozumuz Meltem, yaz başındaki reklam kampanyasında Papatya'yı kullanma kararı verince, reklam filmini de Feridun çekecekti. Uzaklaştığım ama hiçbir küskünlük duymadığım eski arkadaş çevremle kalbimi kıran son bir çatışmaya girdim. Zaim, Papatya'nın Limon filme bağlı olduğundan elbette haberdardı. Bu konuları arkadaşça konuşmak için onunla fuayede uzun bir öğle yemeği yedik. Coca-Cola bayilere kredili satış yapıyor, bedava plexiglas pano veriyor, takvimler, hediyeler dağıtıyor, baş edemiyoruz dedi Zaim. Gençler de zaten maymun gibi. Maradona'nın, parantez aç, dönemin futbol yıldızı, parantezi kapa, elinde Coca-Cola görünce Meltem daha ucuz, daha sağlıklı, yerli malı filan dinlemiyorlar. İlla ki onu içecekler. Kızma ama 40 yılın tekinde gazoz içeceksen ben de Coca-Cola içiyorum. Ben de dedi Zaim. Boş ver bizim ne içtiğimizi. Papatya bizi taşlada daha da kuvvetlendirecek. Ama nasıl bir kadın? Ona güvenebilir miyiz? Bilmem. Hırslı, yoksul bir kız. Annesi emekli pavyon şarkıcısı. Baba ortalıkta yok. Sen neyi merak ediyorsun? O kadar yatırım yapıyoruz. Sonra gidip bir porno filmde göbek atarak oynarsa ya da ne bileyim evli biriyle yakalanırsa taşra bunu kaldıramaz. Senin Füsun'un kocasıyla birlikteymiş. Füsun'dan senin diye bahsedişi, o sırada yüzünde beliren sen artık o insanları yakında tanıyorsun ifadesi hoşuma gitmemişti. Meltem taşrada daha mı çok seviliyor diye sordum. Modernlik, Avrupa'yilik özentileri olan Zaim'in İnge ile batılı reklam kampanyalarıyla piyasaya sürdüğü Meltem gazozunun onun istediği gibi İstanbullu zenginler arasında ve büyük şehirlerde artık tutulmaması onda bir huzursuzluk yaratıyordu. Evet, taşrada daha çok seviliyoruz dedi Zaim. Çünkü taşralı insan damak zevki henüz bozulmamış, daha halis Türk de ondan. Ama sen de alınganlık edip laf sokuşturma. Ben senin Füsun'a duyduğun şeyi çok iyi anlıyorum. Bu çağda yıllardır yaşadığın bu aşk çok saygıdeğer bir şey. Kim ne derse desin. Kim ne diyor? Kimse bir şey demiyor dedi Zaim dikkatli. Bu sözde sosyete seni unuttu anlamına geliyordu. İkimiz de bundan rahatsız olduk. Zaim'i hem bana gerçekleri söylediği hem de hiç kırılmamı istemediği için de seviyordum. Zaim de bakışlarımdaki sevgiyi gördü. Çok arkadaşça ve güven veren bir havayla gülümsedi. Kaşlarını kaldırarak ne oluyor diye sordu. Konuyu geçiştirebilirdim. Zaim de beni çok iyi anlardı. Ama eski çevremde arkadaşlar arasında unutulmak nedense hala canımı yakıyordu. İşler iyi gidiyor dedim. Füsun ile evleneceğim. Onunla sosyeteye geri döneceğim. Tabii bu berbat dedikoducuları affedebilirsem. Bırak canım onları dedi Zaim. Her şey 3 günde unutulur. Senin iyi olduğun yüzünden, keyfinden belli. Feridun hikayesini duyunca ben de artık Füsun'un da aklını başına toplayacağını anladım. Feridun'u nereden duydun? Onu da boş ver dedi Zaim. Ufuk'ta evlilik var mı diye konuyu değiştirdim. Yeni birisi var mı? Piçilmiyle karısı Neslihan dedi Zaim kapıdan içeri girenlere bakarak. O kimler buradaymış yahu diyerek Hilmi masamıza sokuldu. Neslihan da çok şıktı. Piç Hilmi Beyoğlu terzilerine güvenmez, hep İtalya'dan giyinir, kıyafetine özen gösterirdi. Hallerindeki şıklık, zenginlik hoşuma gitti. Ama onlara istedikleri gibi her şeyi şakaya, alaya alarak gülümseyemeyeceğimi de anladım. Neslihan bana biraz korkulu bakıyormuş gibi geldi bir an. Ellerini sıktım. Ama soğuk durdum onlara karşı. Dahası bunu kafama taktım. Bir süre dert ettim. Annemin okuduğu dergilerin magazin sayfalarının etkisiyle sosyete gibi tuhaf bir sözü kullanarak iddialı bir şekilde oraya döneceğimi az önce Zaim'e söylemem hiç güzel olmamıştı. Şimdi utanıyordum. Füsun ile yaşadığım dünyaya Çukurcuma'ya gitmek istedim. Fuaye gene kalabalıktı. Deve kulağı saksılarına, boş duvarlara, şık lambalara, hoş bir hatıraya bakar gibi zevkle baktım. Ama fuaye gözümde yaşlanmış, neredeyse hemen eskimişti. Füsun ile bir gün hiçbir şeyi dert etmeden, sırf yaşama ve birlikte olma mutluluğuyla bu masalarda oturacak mıydık? Büyük bir ihtimal diye düşündüm. Daldın gittin tatlı hayallere dedi Zaim. Yok, senin için papatyayı düşünüyorum. Meltem reklamlarında oynayacağına, bu yaz Meltem'in yüzü olacağına göre bu kadının bizim toplantılarımıza, davetlere falan gelmesi gerekir. Ne diyorsun? Neyi soruyorsun? İyi hoş olur mu? Uygun davranır mı? Niye uygun davranmasın? O bir oyuncu, hem de yıldız. Ben de onu diyorum. Türk filmlerinde zenginleri oynayan yapmacıklı tipler var ya hani, onlar gibi olmayalım. Zaim annesinden aldığı terbiyeyle olmayalım diyordu ama kastettiği olmasın idi. Yalnız papatyaya değil, alt sınıftan olduğuna karar verdiği herkese böyle bakardı. Ama fuayede otururken Zaim'in dar görüşlülüğüne kızıp neşemi kaçırmanın çok akılsızca bir iş olacağını düşünebilecek kadar aklım başımdaydı. Lokantanın yıllardır tanıdığım baş garsonu Sadi'ye bize hangi balığı tavsiye ettiğini sordum. Hiç gelmiyorsunuz artık Kemal Bey dedi. Anneniz hanımefendi de hiç gelmiyorlar. Annem babamdan sonra evden çıkıp lokantada yemek yeme zevkini kaybetti. Getirin hanımefendiyi lütfen Kemal Bey. Biz onu neşelendiririz. Karahanlar babaları ölünce annelerini haftada 3 kere öğle yemeğine getirip pencerenin yanındaki masaya oturttular. Hanımefendi hem bifteğini yiyor hem de kaldırımdan gelip geçenleri seyrederek oyalanıyordu. Haremden çıkmadır o kadın dedi Zaim. Çerkezdir, yeşil gözlüdür. 70'inde olmasına rağmen hala güzeldir. Ne balık vereceksin bize? Sadi bazen bir kararsızlık ifadesi takınır. Mezgit, çipura, barbunya, kılıç, dil diyerek balıkları tek tek sayarken inip kalkan kaşları ve yukarı aşağı oynayan bıyıklarıyla her balığın tazeliği, lezzeti hakkında bilgi verirdi. Bazen de konuyu kesip atardı. Size levrek tava vereceğim bugün Zaim Bey. Bugün başka bir şey tavsiye etmiyorum. Yanına ne koyuyorsun? Haşlanmış patates, roka, ne isterseniz. Önden ne vereceksin? Bu yılın lakardası var. Kırmızı soğan da getir dedi Zaim başını menüden kaldırmadan. İçecekler yazan son sayfayı açtı. Maşallah Pepsi, Ankara gazozu, Elvan bile var da Meltem gene yok diye çıkıştı. Zaim Bey, sizinkiler bir kere getiriyorlar, sonra bir daha uğramıyorlar. Boş şişeler arkada kasalarda haftalarca bekliyor. Haklısın, bizim İstanbul dağıtımı kötü dedi Zaim. Bana döndü. Sen bilirsin bu işleri. Sat sat nasıl gidiyor, dağıtımı nasıl adam ederiz? Sat satı boş ver dedim. Osman Turgay ile yeni bir şirket kurdu, bizi mahvetti. Babam öldükten sonra Osman hırsa kapıldı. Zaim, Sadi'nin özel başarısızlıklarımızı işitmesinden hoşlanmamıştı. Sen bize birer duble kulüp rakısı ve buz getir bakalım en iyisi dedi. Sadi gidince kaşlarını bir cevap bekleyerek çattı. Sevgili ağabeyin Osman bizimle de iş yapmak istiyor. Ben hiç karışmam dedim. Osman'la iş yaptın diye sana kızacak değilim. Bildiğin gibi yap. Başka ne haberler var? Zaim haber ile sosyeteyi kastettiğimi hemen anladı ve beni neşelendirmek isteyerek pek çok eğlenceli hikaye anlattı. Gemi batıran Güven bu sefer de Tuzla ile Bayramoğlu arasındaki sahilde paslı bir şilebi karaya oturtmuştu. Güven yurt dışından çürümüş, paslanmış, seferden alıkonmuş ve çevreyi zehirleyen gemileri hurda demir fiyatına satın alır, kağıt oyunlarıyla bürokrasiye bu gemileri gerçek ve pahalı gemiler gibi gösterip hükümet ve devletteki tanıdıkları sayesinde rüşvetle Türk Denizciliğini Geliştirme Fonu'ndan faizsiz kredi alır, sonra gemileri batırıp devletin başak sigortasından büyük bir paraya konar, karaya oturan paslı gemiyi de demir tüccarı dostlarına satıp masasından hiç kalkmadan büyük paralar kazanırdı. Güven iki kadeh içtikten sonra ben hayatımda hiç gemiye binmemiş en büyük armatörüm diye kulüplerde övünürdü. Rezalet tabii bu üç kağıtlardan değil, gemiye uzak olmasın diye metresine aldığı yazlık evin az ötesinde batırmasıyla çıktı. Güven gemiyi yazlık evlerin bahçeleri plajları arasında batırınca bu sefer herkes deniz kirlendi diye şikayetçi oldu. Metresinin de iki gözü iki çeşmeymiş. Başka? Avunduklar ve Mengerliler paralarını banker denize verip batırmışlar. Avunduklar kızlarını bu yüzden alelacele damdösyondan alıp evlendiriyorlar deniliyor. O kız çirkindir, beş para etmez dedim. Üstelik banker denize de güvenilir mi? Bütün bu bankerlerin en sefili olmalı. Adını bile duymadım. Bankerde paran var mı dedi Zaim. Adını duyduğun ünlü bir bankere güveniyor musun? Bazıları bu işe kebapçılıktan, kamyon lastiği hatta milli piyango bayiliğinden geçen yeni bankerlerin bu kadar yüksek faiz vererek dayanamayacağını biliyorduk. Ama çok reklam veren ve hızla büyüyen bazı bankerler batmadan yola bir süredir devam ediyordu. Gazetelerde onları alaycılıkla eleştiren, bu sahtekarlara burun kıvıran iktisat profesörlerinin bile aşırı yüksek faizin cazibesine kapılarak hiç olmazsa bir iki aylığına diyerek onlara para yatırdığı söyleniyordu. Hiçbir bankerde param yok dedim. Bizim şirketlerin de bankerde parası yok. O kadar yüksek faiz veriyorlar ki doğru dürüst iş yapmak enayilik oldu. Meltem gazozuna yatırdığım parayı Castelli'ye yatırsaydım bugün iki misli olmuştu. Şimdi yıllar sonra o konuşmalarımızı fuayedeki kalabalıkla birlikte hatırlarken hissettiğim hayatın boşluğu ve anlamsızlığı duygusunu o zaman da hissettiğimi hatırlıyorum. Ama o zaman bunu şimdiki gibi hikaye ettiğim bütün bir alemin kafasızlığı ya da daha kibar bir ifadeyle mantıksızlığıyla değil, bir çeşit üzücü ciddiyetsizlikle açıklar, bunu çok fazla dert etmez, hatta gülerek gururla benimserdim. Meltem hiç mi kâr etmiyor gerçekten? Düşüncesizlikle söylemiştim bunu ama Zaim alındı. Papatya'ya güveniyoruz, ne yapalım dedi. Umarım bizi mahcup etmez. Mehmet ile Nurcihan'ın düğününde gümüş yapraklar ile papatya Meltem'in reklam şarkısını söylesin istiyorum. Bütün basın orada, Hilton'da olacak. Biraz sustum. Mehmet ile Nurcihan'ın Hilton'da evleneceklerinden haberim hiç yoktu. Bozulmuştum. Biliyorum seni çağırmadılar dedi Zaim. Duymuşsundur artık sanıyordum. Niye çağrılmıyorum? Bu konu çok konuşuldu, çok tartıştılar. Tahmin edeceğin gibi Sibel seni görmek istemiyor. O gelirse ben yokum diyor. Sibel Nurcihan'ın en iyi arkadaşı. Ayrıca Nurcihan'ı Mehmet'e tanıştıran da o. Ben de Mehmet'in iyi arkadaşıyım dedim. O ikisini ben de tanıştırdım sayılır. Bunu mesele edip kendini üzme. Niye Sibel'in dediği oluyor dedim. Ama bunu söylerken de çok haklı hissetmedim kendimi. Herkesin gözünde Sibel haksızlığa uğramış durumda dedi Zaim. Nişanlandıktan, onunla Boğaz'daki yalıda aynı evde, aynı yatakta yaşadıktan sonra onu bıraktın. Herkes uzun uzun bunu konuştu. Anneler kızlarına öcü gösterir gibi sizin olayı gösterdiler. O hiç aldırmıyor ama Sibel için herkes üzüldü. Sana da çok kızdılar tabii. Şimdi Sibel'in yanında olmalarına o kadar da takılma. Takılmıyorum dedim ama takılmıştım. Rakılarımızı içerek balıklarımızı sessizce yemeye başladık. Zaim ile ilk defa fuayede yemek yerken karşılıklı susuyorduk. Koşuşturan garsonların ayak seslerine dikkat ettim. Kahkahaların, konuşmaların ve çatal bıçakların çıkardığı sürekli bir uğultu vardı. Öfkeyle bir daha fuayeye hiç gelmemeye karar verdim. Ama bunu düşünürken bile burasını sevdiğimi, başka bir dünyam olmadığını biliyordum. Zaim bu yaz bir sürat teknesi almak istediğini ama tekneden önce kıçtan takma güçlü bir motor aradığını, Karaköy'deki dükkanlarda hiçbir şey bulamadığını anlatıyordu. Yeter artık, surat asma dedi birden. Hilton'da bir düğüne gidemiyorum diye insan bu kadar bozulmaz. Hiç mi gitmedin? Arkadaşlarımın beni Sibel yüzünden dışlaması hoşuma gitmiyor. Kimse seni dışlamıyor. Peki karar sana kalsa ne yapardın? Hangi karar dedi Zaim yapmacıklı bir şekilde. Aa anladım. Ben tabii ki senin gelmeni çok isterdim. Düğünlerde çok eğleniriz biz seninle. Mesele eğlence değil, daha derin. Sibel çok hoş, özel bir kız dedi Zaim. Onun kalbini kırdın. Dahası herkesin önünde zor duruma düşürdün onu. Surat asıp bana kötü kötü bakacağına yaptığın şeyi kabul et Kemal. İnan o zaman eski hayatına dönmen, bütün bu olayın unutulması da çok daha kolay olur senin için. Yani sana göre de suçluyum öyle mi dedim. Konuyu uzattığım için kısa sürede pişman olacağımı bile bile devam ettim. Bekaret hala bu kadar önemliyse niye o kadar Avrupa'ylık ve modernlik pozu yapıyoruz? Bari dürüst olalım dedim. Herkes dürüst. Senin yanıldığın şey bekareti kendi meselen sanman. Senin için benim için önemli değil belki. Ama ne kadar Avrupa'yı ve modern olursa olsun bu konu bu ülkede tabii ki bir kız için çok önemli. Sibel aldırmıyor demiştin. Sibel aldırmasa da cemaat aldırıyor dedi Zaim. Senin de aldırmadığına eminim. Ama Beyaz Karanfil senin hakkında yalan yanlış bir dedikodu haberi yazınca herkes konuşuyor bunu. Sen de aslında hiç aldırmamana rağmen buna üzülüyorsun öyle değil mi? Zaim'in beni öfkelendirecek ayrıntıları, eski hayatın gibi ifadeleri özellikle seçtiğine karar verdim. O beni üzmek istiyorsa ben de onu pekala üzebilirdim. Aklımın bir yanı kendimi tutmamı, iki kadeh rakının etkisiyle konuştuğumu, pişman olabileceğimi söyledi bana ama kızmıştım. Aslında Zaim'cim dedim, ben papatyanın Hilton'da gümüş yapraklarla reklam şarkısı söylemesini çok ticari ve yanlış buluyorum. Ya kadın bizimle reklam kampanyası için anlaşma yapıyor. Hadi hadi kızma bana. Çok bayağı olacak. Biz papatyayı zaten bayağı diye seçtik dedi Zaim güvenli. Bu bayağılığı benim yaptırdığım filmin piyasaya çıkardığını söyleyecek sandım. Ama Zaim iyi bir insandı. Öyle bir şeyi aklından bile geçirmedi. Papatyayı idare edeceklerini söyledi. Ama sana arkadaşça şunu söyleyeyim dedi ciddiyetle. Kemal'cim o insanlar seni dışlamadı. Sen onları dışladın. Ne yaptım yani? İçine çekildin. Bizim alemimizi yeterince ilginç, eğlenceli bulmadın. Kendine göre derin, manalı bir şey yaptın. Bu aşk senin iddian oldu. Bize kızma. Daha basit bir şey olamaz mı? Çok güzel sevişiyorduk, sonra ona takıldım. Aşk böyle bir şey. Bir de derin anlam hissediyorsun bu dünyaya, bu aleme ait. Sizinle ilgili bir şey değil. Sizinle kelimesi ağzımdan kendiliğinden çıkmıştı. Bir an Zaim'in bana çok uzaklardan baktığını, benden çoktan vazgeçtiğini hissettim. Benimle artık yalnız kalamıyordu. Beni dinlerken bana değil, arkadaşlara ne diyeceğine dikkat ediyordu. Bunu yüzünden okuyordum artık. Oysa Zaim akıllı adamdı, böyle şeylere dikkat ederdi. Demek ki bir de bana kızgınlığı vardı, bunu da hissettim. Onun benden uzaklaşan bakışıyla birlikte ben de bir anda kendi gözümde, kendi geçmişimden ve Zaim'den uzaklaştım. Çok duygusalsın dedi Zaim. Seni bunun için çok seviyorum. Mehmet ne diyor bütün bunlara? Seni çok sever biliyorsun ama Nurcihan ile senin benim anlayamayacağımız kadar mutlu. Mutluluktan uçuyor ve herhangi bir şey, hiçbir dert bu mutluluğu lekelemesin istiyor. Anladım dedim ve konuyu kapatmaya karar verdim. Zaim bunu hemen anladı. Duygusal olma, makul ol dedi. Tamam makulüm dedim ve yemeğin sonuna kadar da başka dişe dokunur hiçbir şeyden söz etmedik. Zaim bir iki kere beni neşelendirmek için sosyete dedikodusu anlatmayı denedi. Kalkıp çıkarlarken masamıza sokulan piç Hilmi ve Neslihan'la şakalaşarak havayı yumuşatmaya çalıştı. Ama olmadı. Hilmi'nin ve karısının şıklıkları şimdi çok özenti, hatta sahte gözüküyordu bana. Bütün çevreden, arkadaşlardan kopmuştum. Buna üzülüyordum belki ama içimde daha derin bir hınç ve öfke vardı. Hesabı ben ödedim. Fuayenin kapısında Zaim ile tam ayrılıyorduk ki uzun bir seyahat yüzünden yıllarca birbiriyle görüşmeyeceklerini bilen iki eski iyi dost gibi sarılıp içtenlikle öpüştük. Sonra ayrı yönlere yürüdük. İki hafta sonra Mehmet Satsat'a telefon etti. Hilton'a düğüne beni çağıramadığı için çok özür diledi ve bana Zaim ile Sibel'in uzun zamandır birlikte olduklarını söyledi. Herkesin bildiği bu şeyi benim de bildiğimi sanıyormuş. 72. Hayat da tıpkı aşk gibi. 1983 başında bir akşam Keskinlerin evinde sofraya tam oturmak üzereyken yemek odasında bir yabancılık, bir eksiklik hissederek çevreye dikkatle baktım. Ne koltukların yeri değiştirilmişti ne de televizyonun üzerine yeni bir köpek konmuştu. Ama odanın duvarları siyaha boyanmış gibi bir yabancılık duygusu uyanmıştı içimde. O günlerde yaşadığım hayatım bilerek ve kararlılıkla yaşadığım bir şey değil de tıpkı aşk gibi başıma gelen ve rüyalardan çıkma bir şey olduğu duygusu içimde gitgide yükseliyor. Bu karamsar hayat görüşüyle ne savaşmak ne de ona tamamen teslim olmamak için kafamda böyle bir düşünce yokmuş gibi davranıyordum. Her şeyi kendi halinde bırakmaya karar vermiştim de denebilir buna. Yemek odasının bende uyandırdığı huzursuzluğu da aynı mantıkla üzerinde durmadan geçiştirmeye karar verdim. O günlerde Kültür Sanat Kanalı TRT 2, ölümü üzerine Grace Kelly filmleri gösteriyordu. Her perşembe akşamı sanat filmi saatini dostumuz ünlü oyuncu Ekrem elindeki kağıttan okuyarak sunardı. Alkolik Ekrem Bey'in titreyen ellerini gizlemek için güllerle dolu bir vazonun arkasına sakladığı kağıttaki metinleri, Feridun'un bir zamanlar yakın arkadaşı olan, parantez aç, kırık hayatlarıyla alay eden bir yazıdan sonra bozuşmuşlardı, parantezi kapa, genç bir sinema eleştirmeni yazıyordu. Bu süslü entelektüel metinleri çok fazla anlamadan okuyan Ekrem Bey, yazıdan kafasını kaldırıp filmin şimdi başlayacağını söylemeden önce yıllar evvel bir film festivalinde Amerikalı zarif yıldız Prenses ile tanıştığını, kendisinin Türkleri çok sevdiğini sır verir gibi söyleyip güzel yıldızla aslında çok büyük bir aşk yaşayabileceklerini ima eden romantik bir ifade takınırdı. Evliliğinin ilk yıllarında Feridun'dan ve genç eleştirmen arkadaşından Grace Kelly hakkında çok şey işitmiş olan Füsun bu filmleri hiç kaçırmazdı. Ben de Füsun'un Grace Kelly'nin kırılgan, çaresiz ama sağlıklı halini seyretmesini hiç kaçırmak istemediğim için her perşembe akşamı Keskinlerin sofrasında yerimi alırdım. O perşembe Hitchcock'un Arka Penceresini seyrettik. Film içimdeki huzursuzluk duygusunu bana unutturacağına tam ters bir etki yaptı. 8 yıl önce satsat çalışanlarıyla öğle yemeği yemeyip gittiğim sinemada Füsun'un öpüşlerini düşünerek seyrettiğim filmdi bu. Füsun'un filmi kendini bütünüyle verişini göz ucuyla seyretmek, onda Grace Kelly zarafetinden, saflığından bir şeyler bulmakta teselli etmiyordu beni. Çukur Cuma'daki evde yediğimiz akşam yemeklerinde çok sık olmasa da düzenli aralıklarla kapıldığım bir duyguya, filme rağmen ya da film yüzünden kapılmıştım. Tıpkı gittikçe daralan bir odadan çıkamamak gibi boğucu bir rüyadan çıkamamak duygusuydu bu. Zaman sanki gittikçe daralan bir şey olmuştu. Masumiyet Müzesi'nde bu rüyalardan çıkamama duygusunu gösterebilmek için çok uğraştım. Bu duygunun iki yanı vardır. A. Yaşanan bir ruh durumu olarak. B. Ve dünyayı bize bir yanılsamayla göstermesi bakımından. A. Yaşanan bir ruh durumu olarak bir rüyada olduğumuz duygusu, İçki ya da esrar içince hissedilenlere benzer biraz ama farklıdır da. Sanki şu anı, şimdiyi tam olarak yaşayamamak gibi bir şeydir bu duygu. Füsunların evinde akşam yemeklerinde pek çok kereler o anı sanki geçmişte yaşıyormuş gibi hissederdim kendimi. O anda televizyonda seyrettiğimiz Grace Kelly filmini ya da bir benzerini daha önce de seyretmiş olurduk. Sofra sohbetlerimiz hep birbirine benzerdi ama bu yüzden değildi bu duygu. Yaşadığım anları o an yaşıyormuş gibi hissetmezdim kendimi. Sanki uzaktan o anı seyrediyormuş gibi hissederdim. Gövdem tıpkı bir başkasının gövdesi gibi bir tiyatro sahnesinde şimdi yaşarken ben biraz uzaktan kendimi ve Füsun'u seyrederdim. Gövdem sanki bugündeydi. Ruhum ise ona uzaklardan bakıyordu. Yaşadığım şu an hatırladığım bir şeydi. Masumiyet Müzemi gezenler orada sergilediğim eşyalara, düğmelere, bardaklara, Füsun'un taraklarına ve eski fotoğraflara şimdi karşılarında var olan şeyler gibi değil, benim hatıralarım gibi bakmalıdırlar. B. Şu anı bir hatıra gibi yaşamak zamanla ilgili bir yanılsamadır. Bir de mekanla ilgili yanılsama hissediyordum. Buna en yakın duygu, küçükken çocuk dergilerinin burada bir iki örneğini sergilediğim göz yanılsamalarının aralarındaki 7 farkı ya da en küçüğü bulunuz gibi oyunların bana verdikleri huzursuzluktu. Çocukluğumda kralın saklandığı dehlizden çıkış yolunu bulunuz, tavşan ormandan çıkmak için hangi çukurdan gitmelidir gibi oyunlar beni huzursuz ettiği kadar eğlendirirdi de. Oysa Keskinlere akşam yemeklerine gidişlerimin 7. yılında Füsunların sofrası benim için gitgide daha az eğlenceli ve boğucu bir yer olmaya başladı. O akşam Füsun bunu hissetti. Ne oldu Kemal, beğenmedin mi filmi? Yok, beğendim. Belki senin hoşlandığın bir konu değil dedi dikkatle. Tam tersi dedim ve sustum. Füsun'un benim neşem, keyfim ve huzursuzluklarımla ilgilenmesi, hele bunu sofrada annesi babası bizi dinlerken yapması o kadar özel bir şeydi ki, film ve Greskeli hakkında tatlı bir iki söz söyledim. ''Ama bu akşam çok keyifsizsin, saklama Kemal'' dedi Füsun. ''Peki, söyleyeceğim. Sanki bu evde bir şey değişmiş ama nedir bir türlü çıkaramıyorum.'' Bir an hepsi gülüştüler. ''Limon içeri odaya taşındı Kemal Bey'' dedi Nesibe hala. ''Biz de hala nasıl fark etmediniz?'' diyorduk. ''Sahi dedim, nasıl da fark etmedim. Oysa ben limonu ne kadar çok severim.'' ''Biz de çok severiz.'' dedi Füsun gururla. ''Resmini yapmaya karar verdim, kafesi oraya aldım. Resme başladın mı, lütfen görebilir miyim?'' ''Tabii.'' Uzun zamandır keyifsizlikten, isteksizlikten Füsun İstanbul'un Kuşları dizisini bırakmıştı. İçeri odaya girince Limon'un kendisinden önce Füsun'un kuşun daha yeni başladığı resmine baktım. ''Feridun artık kuş resmi de getirmiyor.'' dedi Füsun. ''Ben de fotoğraftan yapacağımı hayattan yapmaya karar verdim.'' Füsun'un havası, rahatlığı, Feridun'dan geçmişte kalmış biri gibi söz edişi başımı hemen döndürdü. Ama kendimi tuttum. ''Çok iyi başlamışsın bu resme Füsun.'' dedim. ''Limon senin en iyi resmin olacak. Çünkü konuyu da çok iyi biliyorsun. İnsan en çok sevdiği şeyleri konu ederse sanatta başarılı olurmuş. Ama gerçekçi olmayacağım.'' ''Ne gibi?'' ''Kafesi yapmayacağım. Limon pencerenin önüne hür bir kuş gibi kendisi gelip konmuş olacak.'' O hafta 3 kere daha keskinlere akşam yemeğine gittim. Yemekten sonra her seferinde arka odaya geçiyor, resmi ayrıntılarıyla tartışıyorduk. Limon resimde kafesin dışında daha mutlu, daha canlı gözüküyordu. Arka odaya geçtiğimizde artık Kanarya'nın kendisinden çok resmiyle ilgileniyorduk. Resmin sorunlarını yarı resmi ama içten bir havayla konuştuktan sonra her seferinde Paris'e müzelere gitmekten söz ederdik. Salı akşamı daha önceden hazırladığım sözleri bir lise öğrencisi gibi heyecanlanarak da olsa Limon'un resmine bakarken söyledim. ''Canım artık bizim bu evden, bu hayattan birlikte çıkmamız lazım.'' diye fısıldadım. ''Hayat kısa, günler, yıllar inatlaşarak geçiyor. Artık bizim birlikte başka bir yere gidip mutlu olmamız lazım.'' Füsun sözlerimi hiç duymamış gibi yapıyordu. Ama Limon kısacık bir cik cik cik ile bana cevap verdi. ''Artık korkacak, çekinecek bir şey de yok. Sen ve ben ikimiz bu evden birlikte çıkıp başka bir yerde, başka bir evde, bizim evimizde hayatımızın sonuna kadar mutlu olalım. 25 yaşındasın. Önümüzde daha yarım asırlık hayat var Füsun. O 50 yıllık mutluluğu hak etmek için son 6 yılda yeterince çile çektik. Artık ikimiz birlikte gidelim. Yeterince inatlaştık artık.'' ''Biz inatlaşıyor muyuz Kemal? Hiç haberim yok. Elini oraya koyma, kuş ürküyor.'' ''Ürkmüyor, bak elimden yiyor. Onu evimizde baş köşeye yerleştireceğiz.'' ''Babam merak eder şimdi,'' dedi sırdaşça bir edayla, dostça. Ertesi perşembe gene hiç kokun çektiği Hırsızı Yakalamak'ı seyrettik. Film boyunca Grace Kelly'yi değil, Füsun'un ona bakışını izledim. Güzelimin boynundaki mavi damarın atışından, elinin sofrada kıpırdanışına, saçlarını düzeltişinden, Samsun sigarasının tutuşuna kadar her şeyinde Yıldız Prenses'e ilgisini görüyordum. İçeriye Limon'un resmine bakmaya gittiğimizde, ''Biliyor musun Kemal, Grace Kelly'nin de matematiği kötüymüş,'' dedi Füsun. ''Oyunculuğa da mankenlikten başlamış. Ama ben yalnızca araba kullanmasını kıskandım.'' Filmi tanıtırken Ekrem Bey, geçen sene Yıldız Prenses'in tam bu filmde araba kullandığı yolda, hatta aynı köşede araba kazası yapıp öldüğünü, çok özel bir yakın hakkında bilgi verir gibi Türk sanat filmi seyircisine söylemişti. ''Niye kıskandın?'' ''Bilmiyorum, araba kullanmak onu çok güçlü, özgür gösteriyor, belki ondan.'' ''Ben sana hemen öğretirim istersen.'' ''Yok yok, olmaz.'' ''Füsun, çok yeteneklisin biliyorum. Ben sana 2 haftada ehliyet alacak, İstanbul'da rahat rahat araba kullanacak kadar öğretebilirim. Utanacak bir şey yok. Bana da senin yaşındayken, parantez aç, bu doğru değildi, parantezi kapa, araba kullanmayı Çetin öğretmişti. Yalnızca biraz sabırlı ve sakin olacaksın, o kadar.'' ''Ben sabırlıyımdır,'' dedi Füsun güvenle.